Ayrım 12.
Sonra tekrar İsmail'e döndü. Yumruğuyla göğsünü döverek, "Bütün mesuliyet benim. Hapse ben gireceğim. Benim çoluğum çocuğum sürünecek. Benim şerefim mevzubahis. Yine de doyuramıyorum gözlerini pezevenklerin." İkinci kaptan o tarafa geldi. Süvari yumuşak bir hareketle kolundan tutarak, "Asabileşme kaptanım, senin dediğin olsun," diye kameraya sürüklemeye çalıştı. Sonra orada duran İsmail'i görerek, "Sen ne arıyorsun burada lan?" diye bağırdı. Tokatlamak için üstüne yürürken birdenbire kendini topladı, elini cebine sokup bir 10 liralık çıkardı. Tayfanın eline sıkıştırdı. "Hadi çek arabanı," diye payladı. İsmail çabuk çabuk merdivenden aşağı inerken süvari tekrar kamerasına girmiş, kapı kapanmıştı. İsmail yolda bir hayli düşündü. Eve ne götürebilirdi? Cebindeki 10 lira ona bir hayli cesaret, cömertlik veriyordu. Biraz daha yürüdükten sonra bahçe kapı taraflarındaki manavların önünde yavaşladı. Portakallara uzun uzun baktı. Luhusa karısına en iyi hediye portakal olacaktı. Bu mevsimde Akdeniz seferine çıkan gemilerin tayfaları uğradıkları limanlardan ucuz ucuz portakal alır getirirlerdi. Fakat kendisi vinç başından ayrılamadığı, yanında da 10 parası olmadığı için bir şey alamamıştı. Bir manavın önünde durdu. En irilerinden tanesi 20'şer kuruşa 10 tane portakal aldı. Mendiline koyup bağladı. Oradan geçen bir gazeteciden de bir köroğlu istedi. Katlayıp cebine yerleştirdi. Sonra biraz ilerideki bekleme yerine giderek Beşiktaş tramvayını gözlemeye başladı. 1944. Beyaz bir gemi. 1. Ressam Tevfik Aravurgun bir elinde sehpası, öbür elinde boya kutusu ile rıhtımda sağına soluna bakındı. Dün akşam Haliç üzerinde batmakta olan güneşin, arkadan vurarak yelkenlerini sırmalı gibi parlattığı yassı ve alçak kömür kayıkları, şimdi kuşluk vaktinin göz kamaştırıcı aydınlığı içinde pek kirli suratlı, hırpani, asıl vaziyetlerine pek yakın bir görünüş alıvermişlerdi. Ressam Tevfik dün akşam rıhtımda gezerken tasarladığı Fındıklı'da kömür kayıkları tablosunun bütün cazibesini kaybettiğini ve yelkenlerinde kızıl hariler oynaşan, gölgelerinde karanlık ummanların ruhu bulunan Tevfik bir hali de şairdi, bu taka bozması motorların yüzüne vuran ustalıklı projektör ışıkları kesildiği, vücudunu tatlı bir sığ gibi saklayan tül sırtından çekildiği zaman sarkmış etleri ve sarı yeşil çehresiyle perişan bir hal adı veren bir eski dansöz gibi karpuz kabuklarıyla kedi ölülerinin arasında ağır ağır çalkalandıklarını görünce yüzünü buruşturdu. Bugün bir resim yapmaya karar vermişti. Bir şeyler bulmalıydı. Ama öyle rastgele bir şey değil. Aslında çirkin ve iğrenç de olsa güzelleştirebileceği bir şey. Çünkü sanat, yeryüzünde ve insanların içinde olup bitenlere, çöplükle sarayı aynı hakikatten uzak ve güzelleştirici örtüye bürüyen ay ışığı gibi tatlı bir yalan bulutunun arkasından göstermeye mecburdu. Sanat eserinden faydalanabilecek durumda olanlar, her şeyden önce avunmak, oyalanmak istiyorlardı. Sanatkarın ekmeği de işte bu tatlı rüya meraklılarına bağlıydı. Yoksa kömür kayığında yüzü koyun yatan yırtık zıpkalı Bart'ın uşağına değil. Ressam Tevfik Aravurgun'un alakasız ve bakım bakışlarını denizin karışıksız çalkalanan yeşil yüzünde gezdirirken tam karşısında birkaç yüz metre ileride beyaz bir gemi gördü. Arkaya doğru yatık bacasından hafif dumanlar çıkan ve maden kısımları güneşte sapsarı parlayan bu ince uzun gemi, kemanbaş provasının zarif bastonunu saray burnuna doğru uzatmış, kımıldamadan duruyor, bayrağını kız kulesinin önünde dalgalandırıyor, bu haliyle gagasını ileri doğru uzatıp kuyruğunu çırparak suların üstünde dinlenen beyaz bir martıya benziyordu. Ressam gözlerini kırpıştırarak o tarafa doğru baktı, sonra kararını vermiş gibi başını sallayıp sehpasını kurdu. Boya kutusunu açtı, paletiyle fırçalarını eline aldı. Pek öyle acele etmeden, sanki bu işi yarıda bırakacakmış gibi duraklaya duraklaya beyaz geminin resmini yapmaya başladı. Tepesine doğru yükselen güneş mini mini gözlerini kamaştırıyor, henüz 30'una gelmediği halde esmer derisi bum buruşuk olan yüzünü büsbütün kırıştırıyordu. Kısacık boyu sehpanın arkasında kayboluyor, ara sıra gemiye bakmak için başını çevirince boynunun derisi kıvrılıp katlanıyordu. Bir saat kadar sonra resmi tamamlandı. Daha doğrusu kendi kendine yeter artık diye işi bıraktı. Elinin tersiyle alnının terlerini silerek bir iki adım geri çekildi. Hiç de fena olmamıştı. Günün resim yapmaya en uygunsuz olan bir saatinde çabucak çırpıştırdığı bu tablo bile onun epeyce kabiliyetli bir sanatkar olduğunu gösteriyordu. Yaptığı resme baktıkça bunu kendisi de fark eden Tevfik, "Ah, Fransa'da birkaç sene daha kalabilseydim, insan 6 ayda ne görür, ne öğrenir ki?" diye zihninden geçirdi. eğilerek takımlarını toplamaya başladı. Bu aralık yine kendi kendine söyleniyordu. İstediğin kadar güzel resim yap, anlayan, kıymetini bilen olmadıktan sonra. Biraz durdu. Kapalı dudaklarını biraz çizgi gibi incelten garip bir gülümseme yüzünün buruşukluklarını artırdı. O düşünmeye devam etti. Neyse, buna da şükür. 8 sene Anadolu'da orta mekteplerle öğretmen okullarında resim hocalığı etmekten anamız ağladı. Bir yolunu bulup buraya kapağı atmasaydık daha da ağlayacaktı. Gözü karşıdaki beyaz gemiye takıldı ve düşünceleri hemen o tarafa kaydı. Kim bilir hangi yavurun yatıdır? Yaşamasını biliyor hergeleler. Elbette dünyada her şey parayla olur. Para da onlarda. Sanatın kıymetini de onlar biliyor. Acaba bu geminin sahibi ne milletten? Ya İngiliz ya Amerikalıdır. İngilizse boşver. Pinti oluyor herifler. Ama Amerikalıysa yaşadık. Tevfik ileriden geçen bir sandala ellerini sallayarak seslendi. Kendisi de farkında olmadan bir takım kararlar vermiş olduğunu görünce gülümsedi. Eni 2, boyu 3 karış büyüklüğündeki bu tabloyu geminin sahibine götürüp lütfen bu hediyeyi kabul etmesini isteyince, adam herhalde pek müdahalsiz olacak, hele ressamın karşıdaki akademinin hocalarından olduğunu öğrenince muhakkak kesenin ağzını açacaktı. Öyle ya, keyfi için hususi yatla seyahate çıkan zengin bir ecnebi için geminin eşsiz İstanbul dekoru içinde yapılmış olan güzel bir tablosunu salonuna asmaktan ve dostlarına bu resmin yerli bir profesör tarafından yapıldığını söylemekten daha zevkli ne olabilirdi? Yapacak işleri olmadığı için dünyayı dolaşmaya çıkan aylakçı zenginlerin memleketlerinin herhangi bir köşeciğinde saklanmayıp sahilden her tarafı gezdiklerini ispat etmek ister gibi her uğradıkları yerden veska mahiyetinde bazı şeyler tedarik etmek adetinde olduklarını biliyordu. Ama bu düşüncelere dağılmış bir halde gemiye yaklaşıp bayrağın İngiliz olduğunu görünce biraz ümitleri kırıldı. Deli gibi para yiyenlerin asıl Amerikalılar olduğu malumdu. Neyse, kalbini sağlam tut Tevfik diyerek elinde tablosuyla beyaz geminin merdivenini çıkmaya başladı. Kendisini yukarıda genç, güler yüzlü, lacivert elbiseli biri karşıladı. 40 yıllık ahbap gibi ona elini uzatarak tuhaf bir Fransızca ile "Buyurun," dedi. "Deminden beri size bakıyorum. Bizim yata geldiğinizi anladım. Dürbünle bakınca tablonuzu bile gördüm. Galiba bizim geminin resmini yapmışsınız, öyle değil mi?" Hem konuşuyor hem de ressamı geminin kırmızı kadife takımlı salonuna götürüyordu. 6 ayda öğrendiği yarım yamalak Fransızcayla karşısındakinin sözlerinin ancak bir kısmını anlayabilen Tevfik, buruşuk yüzünde anlayışı görünmek isteyen şaşkın bir tebessümle genç kaptanın arkasından gidiyordu. Öteki sözüne devam ederek, "Lord cenapları pek müdesir olacaklar. Gemide bulunup sizi kendileri kabul etmeyi herhalde pek isteyeceklerdi. Sanatınızı bizzat takdir etmek fırsatını kaçırdıklarına sahiden çok üzülecekler," diyordu. Ressam Tevfik Aravurgun'un yüreği birdenbire hızlatmaya başladı. Fena ihtimaller zihnini dolduruvermişti. Hapı yuttuk diye düşünüyordu. Herifin nezaketine bakılırsa Lord cenapları gemide yoklar bahanesiyle atlatılacağız. Ne yaman adamlar yahu. Beni daha uzaktan dürbünle dikiz edip atlatma planları hazırlamışlar. Ne yapalım? Kısmet. Bol bol hayaller kurup bunların her zaman boşa çıktığını görmeye alışmış bütün insanlar gibi ressam Tevfik de kaderine çabuk boyun eğenlerdendi. Bunun için genç kaptan tabloyu eline alıp takdirkar bakışlarla uzun uzun seyrettikten sonra "Ah ne güzel, ne güzel. Bizimle bir öğle yemeği yemek lütfunda bulunursunuz değil mi?" deyince adeta sevindi. Kaç günden beri doğru dürüst bir yemek yemediğini hesaplamaya çalışarak "Neyse, buna da şükür," dedi. Hele geminin bol güzel yemekleriyle karnı iyice doyup biraz fazlaca kaçırdığı tatlı şarabın tesiriyle mahmur koltuğun arkasına yaslanınca bu alışverişten memnun bile olmaya başladı. Böyle lüks bir gemide bu kadar nazik bir ecnebiyle karşı karşıya ve sindire sindire yenen bu nefis yemek, küçük bir mukavva parçası üzerinde 1 saatte yapılan bir resme değerdi. İmzasının bir İngiliz lordunun yatında dünyayı dolaşması da caba. Genç kaptanla İstanbul'un güzellikleri, resim sanatının incelikleri üzerinde biraz konuştuktan sonra, kaptan da pek o kadar iyi Fransızca bilmediği için gitgide daha kolay anlaşmışlardı, Tevfik gitmek için doğruldu. Kaptan "Bir dakika," diyerek salondan çıktı. Tekrar içeri gelince yüzü hafif kızararak "Lord cenapları hakikaten bedbaht olacaklar. Bu centilmence alakanızı kendileri değerlendirmeye muhakkak çok isterlerdi. Kusura bakmayın, benim tarafımdan şunu kabul edin," dedi ve ressama bir zarf uzattı. Kekeleyerek teşekkür kelimeleri mırıldanmaya çalışan Tevfik, kendisini merdiven başına kadar geçiren ve karaya dönebilmesi için geminin sandallarından birini veren kaptanın hararetli elini sıktı. Kayıkta elini cebinden çıkarmıyor, parmaklarının arasında hışırdayan zarfı okşuyordu. Bunun üzerinde ne kadar para bulunduğunu hemen görmek için yanıp tutuştuğu halde, karşısında kendisine hiç bakmadan hızlı hızlı kürek çeken İngiliz gemiciden utanıyor, sonradan inkisara uğramamak için de herhangi bir tahminde bulunmaktan kaçıyordu. Hıhtıma yanaşıp kendini karaya atar atmaz koşarak binanın köşesini döndü, elleri titreyerek zarfı çıkardı ve içini boşalttı. Bunlar 5 tane irice banknottu. Bir hali evirip çevirdikten, yazıları söktürmeye çalıştıktan sonra üzerindeki 5 rakamına bakarak bunların 5'er İngiliz lirası olduğuna hükmetti. Ama yine de bir anlayana sormaya karar verdi. 2. Ressam Tevfik Aravurgun'un yaptığı yat resmiyle buna karşılık aldığı 25 İngiliz lirasının hikayesi birkaç saat içinde bütün akademiye yayıldı. Hatta bazı çabuk tesirler göstermekte de gecikmedi. Mesela gencinden yaşlısından 3-5 ressam hemen rıhtıma inerek aynı beyaz geminin başka başka yerlerde ve birbirlerine göstermeden resmini yapmaya koyuldular. Ama daha başlangıçta bütün ümitleri suya düştü. Ufak bir motor beyaz gemiye yanaştı. Gemi bacasından koyu dumanlar çıkardı. Biraz sonra da burnunu Marmara'ya çevirerek aldı başını gitti. Bugünden sonra birçok ressamların rahatı, hatta bazılarının uykusu kaçtı. Hepsi beyaz bir yat bekliyorlar, onun güzel bir resmini yapabilmek için yanıp tutuşuyorlardı. Gündüzleri kah atölyelerinin kocaman pencerelerine yaklaşarak, kah rıhtıma inip güya biraz hava almak, başını dinlemek ister gibi dalgın dolaşarak hep ufku gözetliyorlar. Kendilerine kimsenin bakmadığını emniyet getirince durup ellerini kaşlarının üstüne koyuyorlar ve engin denizde kara arayan kaybolmuş gemiciler gibi denizin yüzünde bir şeyler seçmeye çalışıyorlardı. Birçokları rüyalarında her çeşitten beyaz gemiler görüyorlardı. Bunlar ister kocaman yolcu vapuru, ister alçacık taka olsunlar, kaptanları ister bahriyeli kantosuna çıkmış bir kadın, ister Hint racaları gibi giyinmiş kara sakallı bir adam kılığında bulunsunlar, nedense hep beyaz renkteydiler. Ama sahiden beyaz bir gemi İstanbul limanına girmeye tövbe etmiş gibiydi. Haftalar, aylar geçti. Yata benzer bir şeyin Marmara'nın yahut beyazın mavi suları üzerinde süzülüp geldiği görülmedi. İkinci Dünya Harbi'nden az önceki sıralarda olduğu için belki lordlarda pek gezip dolaşma hevesi yoktu. Ama buna rağmen bazı tuttuğunu koparır, sebatlı ressamlar ümitlerini kesmiyorlar, günün birinde herhalde beyaz bir yatın saray burnunu dönerek Kız Kulesi'nin önüne demirleyeceğine inanıyorlardı. Beklemeden bıkıp yorulan, o gün bu fırsatı kaçıracak fakat sabredip ümit kesmeye kazanacaktı. Ressam Tevfik Aravurgun bu sununculardandı. Ne olursa olsun sonuna kadar dayanacak ve kendi bulduğu hazineyi kimseye kaptırmayacaktı. Ötekileri en mukaddes haklarına göz diken haydutlar gibi kinli bakışlarla süzüyor, hele bir tane gelsin size zor kaptırırım diye kendi kendine söyleniyor, ara sıra da yumuşuyor ve arkadaşlarına gidip bir anlaşma şekli bulmak, mesela ilk gelen benim, ikincisi senin, üçüncüsü de filancanın olsun diyerek hiç olmazsa en tehlikeli birkaç rakiple uyuşmak istiyordu. Ama beyaz bir gemi, bir yat gelmiyordu. Bir Eylül sabahı üç ressam rıhtımda birbirleriyle göz göze gelmekten kaçınarak dolaşıyorlardı. Tevfik bakışlarını bir denize, bir arkadaşlarına kaydırarak çabuk adımlar atıyor, nefsine küfür üstüne küfür yağdırıyordu. Ne vardı liraları önüne gelene gösterecek? Sen İngiliz lirası görmedin de onlar pek mi gördüler sanki? İşte hiçbirisi kaç paralık banknot olduğunu bilemedi. Sen sırrını meydana vurduğunla kaldın. Tam bu anda üç ressamdan biri iki defa üst üste sergide mükafat kazanmış sarışın bir genç olduğu yerde mıhlanmış gibi durup gözlerini ileriye dikerek kendi kendine söylendi. Yata bak ulan! Ortalık pek sessiz olduğu için mi yoksa mırıldandığını sanan genç ressam heyecanından bağırıverdiği için mi bilinmez, bu cümleyi ötekiler de duydular ve taş kesilmiş gibi oldukları yerde durarak gözlerini genç ressamın baktığı yere diktiler. Evet, beyaz bir gemi. Bir yat, şurada birkaç yüz metre önlerinde duruyor, sağından solundan geçen şirket vapurlarının dalgasıyla hafif hafif sallanıyordu. Ne zaman gelmişti, ne zaman demir atmıştı, nasıl olup da farkına varmamışlardı. Hiçbiri bunlara cevap verecek halde değildi ama işte ortada bir gerçek vardı. Gemi, beyaz gemi, aylardan beri bekledikleri gemi karşıdaydı. Şaşkınlıkları geçer geçmez üçü de kuş olup atölyelerine uçmak istedikleri halde güya birbirlerine belli etmemek için ağır ağır içeri girdiler. Merdivenleri teker teker fakat sabırsızlıktan boğulacak gibi kalpleri çarparak çıktılar. Bir dakika sonra üçü de sehpalarının karşısına geçmişler, boyalarını ellerine almışlardı. Bu işi başarmalarındaki sırrın resmin güzelliğinden ziyade çabuk bitirilmesine bağlı bulunduğunu üçü de biliyorlardı. Bunun için Tevfik ilk olarak ve yarım saatten az bir zamanda tablosunu bitirdi. Zaten her üçünün de atölyesinde Kız Kulesi ile Saray Burnu arasındaki manzarayı gösteren birer resim hazır duruyordu. Yapılacak iş bunun orta yerindeki boşluğa yatın tasvirini konduruvermekten ibaretti. Tevfik ara vurgun tablosunu yakaladığı gibi cadde tarafındaki kapıdan çıktı, biraz ileriden bir kayağa atladı ve bütün kuvvetiyle karşıdaki beyaz gemiye çekmesini söyledi. Daha kıyıdan 30 adım ayrılmamıştı ki öteki iki ressamın da ayrı ayrı yerlerden sandala binip var hızlarıyla gemiye yaklaştıklarını gördü. Kayıkçıya dayan amca dayan diye gayret verecek oldu. Fakat bu manasız yarışın ne demek olduğunu anlamayan adamcağızın tersiz bakışı lafını ağzına tıkadı. Öteki kayıklar gitgide yaklaşıyorlardı. Her ikisi de tablolarını tamamlamamış olacaklardı ki şimdi kayıkta bile dizlerinin üstüne koydukları mukavvalara fırçalarıyla bir şeyler ilave ediyorlar, şuralarını buralarını düzeltiyorlardı. Geminin merdivenine üçü de hemen hemen aynı zamanda vardılar. Kayıktan kayağa atlayarak Tevfik önünde olmak üzere birbiri arkasından merdiveni çıktılar. Karşılarına ilk gelen oldukça temiz kıyafetli, mavi gözlü ve uzun burunlu tayfa Fransızca yahut İngilizce yerine tatlı bir Laz şivesiyle ''Ne istiyorsunuz?'' diye sorunca bir an duraladılar. Fakat bundan bir mana çıkarmaya uğraşmadan nezaketle bazı şeyler öğrenmek istediler. Birinin sözünü öteki ağzından alarak ''Yatın sahibi nerede efendim?'' ''Kendilerini görmek istiyoruz.'' dediler. Sonra daha çekingen devam ettiler. ''Gemilerin resmini yaptık da kendilerine hediye edecektik.'' Daha konuşacaklardı. Fakat tam tepelerinden gelen boğuk, buna rağmen kuvvetli bir ses onları ürküttü. Başlarını o tarafa çevirince kaptan köprüsünün kenarına dayanmış, sarı dişli, en aşağı bir haftalık tıraşlı bir adamın iri gözlerini döndüre döndüre kendilerine bağırdığını gördüler. ''Ne yatı ulan? Serseri misiniz nesiniz? Buraya alaya mı geldiniz? Şimdi o resimlerinizi başınıza geçiririm.'' Sonra orada kımıldamadan duran uzun burunlu tayfaya döndü. ''Ne bekliyorsun be? Atsana bunları dışarı.'' Kendisine meseleyi anlatmak isteyen ressamların yüzüne bile bakmadan kamerasına girdi, kapıyı vurdu. Mavi gözlü tayfa yumuşak fakat itiraz götürmez bir hareketle ressamları merdivene doğru sürüklerken ''İyi etmediniz'' dedi. ''Bizim kaptan asabidir, şakadan az etmez. Haydi güle güle.'' Ressam Tevfik Aravurgun son bir gayretle sanki hiçbir şeyi denemeden bırakmamak için tayfaya sordu. ''Peki bu yat kimin?'' Tayfanın yüzü kızardı, o da kızmaya başlamıştı. Uzun burnunun ucu titreyerek ''Bırak gevezeliği'' dedi. ''İşiniz yok mu sizin? Bu gemi kimsenin değil, devletin. Yatı nereden çıkardınız?'' ''Tahliye gemisi bu. 10 gündür vazifedeydik. İstanbul'a gelir gelmez nereden çıktınız? Hadi bakalım.'' Her üç ressam da kayıklarına binip döndüler. Biraz açılınca başlarını çevirip beyaz gemiye baktılar. Bunun sahiden yata benzer tarafı yoktu. Alçacık kıcı, sudan dimdik fırlayan yüksek burnuyla daha çok büyücek bir römorköre benziyordu. Beyaz boyası yer yer kirlenmişti, sıyrılmıştı. Ressamlar arkadaşlarının alayına uğramamak için bugün başlarından geçeni gizli tutmaya karar verdiler. Ama çok düşündükleri ve aradan yıllar geçtiği halde biçimsiz bir talisiye gemisini o gün kendilerine zarif, beyaz bir yat gemisi gibi gösteren şeyin ne olduğunu bir türlü anlayamadılar. 1945 Katil Osman. Hapishanenin dış avlusunda Abaza Kemal'in kahve ocağının dibinde oturmuş, birbiri üstüne cigara içiyordum. Yüksek kale duvarlarının dışından, limandan gelen sesler içime gariplik çöktürmüştü. Düdüğünü daha uzaklarda yanık yanık öttüren bir gemi, şimdi yaklaşmış demir atıyordu. Zincir gürültüsü arasında kavga eden kayıkçıların sesini duyar gibi oluyordum. Gönlüm dışarıdaydı, başka zaman beni avutan şeylere bakmıyordum bile. Gardiyan Arif'in tavuğu etrafında bir haftalık civcivleriyle ayaklarımın altında dolaşıyor, yanımdaki sur duvarlarının ortasından fırlayan ve büyüyüp aşağı doğru uzandıkça çiçek üstüne çiçek açan papatya dalı gibi hafif rüzgarda sallanıyordu. Esrar genç tayyar baba biraz ileride sırtını duvara dayayıp başını karnına sarkıtmış, baybur türküleri mırıldanıyordu. Ama ben bu candan ahbaplarımda teselli arayacak halde değildim. Gözüm 8 arşın kalınlığındaki taş duvarları aşıyor, güverte kenarında eteklerini uçurarak vincin işlemesini seyreden kızları, merdivenden kocaman yatak denkleri indirmeye çalışan hamalları görüyordu. Yerimden fırlamak, gardiyanları, jandarmaları şöyle elimin tersiyle iterek çıkıp yürümek, bir sandala atlayıp gemiye varmak ve kaplana çek demek istiyordum. Gözümde tüten ne şehirler, ne insanlar, ne de kırlar ve ormanlardı. Açık denizleri, etrafında duvar olmayan, uçsuz bucaksız yerleri arıyordum. Ama ruhumuz böyle gökyüzlerinde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğüyle karşılaşmak ne tuhaf oluyor. Mürteci Yakup Hoca yanıma sokuldu. Altına demir iskemlelerden birini çekerek, "Nasılsınız bakalım?" diye sordu. Ben onun ne maksatla geldiğini tahmin ettiğim için hemen kahve ocağına seslendim. "Kemal, hocaya bir çay demli." Zavallı, Balıkesir taraflarında burnunu soktuğu bir tarikat meselesi yüzünden mürtecidir diye 10 sene yemişti. Menemen hadisesinden ürken devlet, böylelerine karşı o sıralarda pek sert davranıyordu. Dışarıdayken hali vakti yerinde, iki karılı olduğunu söylediği halde senelerden beri kendisini arayan soran yoktu. Şunun bunun yardımı, hapishane müdürünün himayesi, ara sıra yazdığı muskalar sayesinde şöyle böyle geçiniyordu. Fakat mahpuslar arasında laf taşıdığı, müdüre ispiyonculuk ettiği için herkesten hakaret görüyordu. Bunları fenalık olsun diye değil, hem çok meraklı hem de çok gevezi olduğu için yaptığını sanıyorum. Çünkü onun nasıl bir an bile yalnız kalmaya dayanamayıp hemen birilerinin yanına sokulduğunu, söylenecek meraklı, mühim bir şey bulup etrafın alakasını kendi üzerine çekmek için o mini mini, bal rengi gözlerini kırpıştırarak nasıl kafasını patlatırcasına gayretler sarf ettiğini görmüştüm. Merakla dinleneceğine hükmettikten sonra babasını ipe gönderecek sırları bile ortaya atmaktan kendini alamazdı. Yaz kış sırtından çıkarmadığı soluk pembe pardesünün eteklerini savura savura bahçenin bir yanından bir yanına koşar, şurada 3 kişiden 5 laf, burada 5 kişiden 3 laf alıp vererek gününü doldururdu. Kendisini benimle yarı buçuk hemşeri saydığı için sık sık yanıma gelir, memleketteki tanıdıkların sözünü açar, bal yalı olan ikinci karısından bahseder, en sonunda taze bir çaya fit olur giderdi. Bugün halinde yapma bir ağırlık vardı. Sağ elinde çay fincanı, sol elinde dumanını suratıma üflediği köylü cigarası, işte bu insanların hali böyledir demek isteyen manalı baş sallamaları ile ikide bir içini çekiyordu. Gülümseyerek sordu. Hayrola hoca, ne havadislerin var bakalım? Bizim katil Osman yine dün akşam hatlar karıştırmış. Bu sefer iş ciddi, berber Hüsamettin'i bıçaklamış diye diye en sonunda katil olacak. Bu katil Osman'ın kim olduğunu önce birdenbire hatırlayamadım. Biraz düşündükten sonra, şu 2 ay kadar önce tahliye edilen delikanlı mı? Hani koca reis yol kesmekten ceza verecekti az kalsın diye sordum. Keşke verseydi. En çoğu 7 sene alır. Teşebbüs halinde kaldığı için iner, birkaç seneyle yakayı kurtarırdı. Bu işler de başına gelmezdi. Berber Hüsamettin ölürse 15 sene garanti. Berber de kurtulacağı benzemez. Bıçağı karnından yemiş. Katil Osman'ı iyice hatırladım. 25 yaşlarında olduğu halde 17'den fazla göstermeyen, soluk, ince yüzlü, bembeyaz elli ve uzun parmaklı bir çocuktu. Yanıma hep ceketini toparlayıp ellerini göbeğinin üstünde kavuşturarak sokulur, bir şey söyleyecek olsam "Buyur ağabey" diye başını uzatırdı. Memleketin şimdi hapiste bulunan namlı kabadayılarının yanında ağzını bile açmaz, hocasının bir sözünü kaçırmak istemeyen numunelik bir talebe gibi gözlerini dikip hep dinlerdi. Onun dışarıdaki hayatı hakkında duyduklarıma inanmak çok güçtü. Ama herkes aynı şeyi söylüyor. Ziyaret günleri gelen ihtiyar anası bile oğlunu uzaktan görünce "Ocağımızı batırdın Osman, tez günde boyların devrilsin" diye acı acı beddua ediyordu. Anlattıklarına göre bu yaşa gelen ve babası genç öldüğü için halleri hiç de iyi olmayan Osman şimdiye kadar bir iş tutmuş değildi. Hangi ustanın yanına verdilerse 3-5 gün durup kaçmış, terzilikte ilik açmaktan, kunduracılıkta iplik mumlamaktan ileri gidememişti.